Ayrım 29. Tanrı'nın Doğum Günü. Burak Özdemir. Sayfa 351. Dona. Şimdi 9'a geldik ve 9'lar her zaman sevilmek ve şımartılmak isterler. Sana 9'larla ilgili ilerleyen sayfalarda çok önemli şeyler öğreteceğim. O zaman Kur'an'ın 9'a yüklediği somut anlamada vakıf olacaksın. Kur'an aritmetiğini öğrenebilmen için önce seni hazırlamamız gerekiyor. Ben. Aklıma bir sürü soru geliyor. Tam soracağım diyorum. Beni öyle bir şaşırtıyorsun ki hepsini unutuyorum. Dona. İslamiyet'in ve Hristiyanlığın Tanrı'nın tek bir oyununun iki parçası olduğunu zaten biliyordun. Bu yüzden Hristiyanlıkla sıfır arasında da bir bağ olması gerektiğini soracaktın. Ama dediğin sebepten unuttun. Ben. Hah, işte buydu. Hadi bana sıfır operasyonu Hristiyanlıkla başladı, İslam tamamladı de, ben de düşüp bayılayım burada. Dona, kısa bir teste bu sorunun cevabını kendin verebileceksin. Varoluşta tanrısallığın sembol ismi olarak kim seçilmişti? Ben, tabii ki İsa. Babası olmadan doğdu. Tanrı tarafından, hayır o gerçekte ölmedi denilerek öldürüldü. Doğumu da ölümü de tanrısaldı. Hazreti Adem'i bir kenara ayırırsak, tanrısallığın tarihi İsa'nın doğumuyla birlikte başladı. Dona, harika. Özellikle son cümlen çok güzeldi. Peki, acaba küçük bilgemiz bana İsa'nın hangi yılda doğduğunu söyler mi? Ben, milattan önce ile milattan sonranın tam ortasında, sıfır yılında. İsa'nın doğumu zamanın sıfır noktası. Ben, bu kadar büyük bir bağ beklemiyordum ama bu sefer kararlıyım. Şaşırmayacağım, şaşırmayacağım. Ama ben kendim ettim, kendim buldum. Sen git, sonsuz bir rakama, Tanrı'ya seni bir numara yaparım ben de. Ceza olarak da o da seni sıfır yapsın. Dona, matematikten yıldızlı bir pekiyi hak ediyorsun. Bu senaryoda benim de kafama oturmayan bir şey var yalnız. Ben, hayırdır inşallah, kıyamet saati mi geldi? Dona, Adem'i bir kenara ayırırsak, bu söz bir boşluk doğurdu. Adem ile İsa'nın ortak bir sıfır noktasını bulmalıyız. Ben, hayırdır inşallah 2. Dona, İsa insanlar tarafından zamanın sıfır noktası olarak kabul edilen. Peki ya Adem? Ben, Adem ise Tanrı tarafından zamanın sıfır noktası olarak yaratılan. Dona, Adem tarihin sıfırıncı gününde yaratıldı. Bunu unutmamana sevindim. Ben, felsefene hayran kalmıştım ama senin matematiğin de müthiş. Dona, bu arada detaylara ne kadar önem verdiğimle ilgili küçük bir şey var. Sana Kur'an ayetlerinde rakam alfabesinin hiçbir ferdinin eksik bırakılmadığını gösteren küçük bir seçki hazırladım. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Gündüzün iki tarafında. Üç ayağıyla toprağı kazıyan yağız atlar. Öyleyse dört kuş tut. Onun beşinci yemini ise altı günde yarattı. Yedi besili inek görüyorum. Onun arşını sekiz melek taşır. Musa'ya 9 ayet vermiştik. Ben, bir de şeytan ayrıntıda gizlidir derler. Detaylarda hiçbir rakam eksik bırakılmamış. Küçük ama çok değerli bir detay. Dona, gözün aydın küçük bilge. Matematiğe giriş dersimiz sona erdi. Ben, sana inananlar senin varlığına işaret eden bilimsel gelişmeleri dört gezde bekliyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla yeni buluşlara hiç gerek yok. Gören bir gözün varlığına şahit olması için çarpım tablosu bile yeterli. Dona, kimi insanlar Tanrı yoktur diyebiliyorsa bu onun kendisini görünmez kılmasındandır. Yoktan var ettiği bir kozmosun içinde kimliğini tartışılabilir kılmak bu sadece Tanrı'nın başarabileceği bir iştir. Onun varlığını görebilmen için sonsuzluğun ortasına çizilmiş o çemberin hudutlarının ötesine geçmen gerekir. Tanrı'nın varlığıyla, fikriyle buluşabilmesi için insana tek gereken zamandır. Tanrı'nın acelesi yoktur. Tanrı'nın fiilleri sonsuz zaman kipindedir. Mutlak varlıkların acelesi olmaz. Acele, dünyevi bir olgudur. Ben. Ama bazı bilim adamları çok ideolojik davranıyor, sana inanmıyor ve çalışmalarıyla insanları da buna inandırma çabası içindeler. Bu beni sinir ediyor açıkçası. Bilim felsefesine aykırı çünkü bu. Bilimde ön yargı ve kabullere yer yok ki. Dona, evrim mistik çağının önünde bir engel değil. Bunu sana evrim teorisinin içinden anlatabilirim. Ben, nasıl? Dona, bildiğin gibi evrim iki aşamalı bir plan. ilk aşama, insanların zihninden Adem'in kesilip alınması, yerine bir maymun resminin yapıştırılması. İkinci aşama ise, maymundan türediğine ikna edilmiş insanların, Tanrı'nın var olmadığına inandırılmaları. İlk aşama, en kolay olan aşama. Çünkü ikinci aşamada çok ama çok güçlü bir felsefik altyapıya ihtiyaçları olacak. 1838'den beri var güçleriyle uğraşıyorlar ve halen insanların ancak çok küçük bir kısmını atasının maymun olduğuna inandırabildiler. 3,5 milyar Hristiyan ve Müslümanın yaşadığı bu dünyada insanları Adem'in bir maymun olduğuna inandırmaları için onlara çok uzun bir zaman dilimi gerekiyor. Ben tüm desteğimle onların yanında olsam bile bu binlerce yıl sürer. İnançların evrimine bakarsan, insanlığın Tanrı'nın tek olduğuna inanmasının binlerce yıl sürdüğünü görürsün. Tanrı'nın olmadığına insanları ikna etmeleri için bundan daha uzun bir zaman gerekir. Benim hiç ortalarda olmamam şartıyla. İşte bu yüzden evrimsel süreçte evrimi dinselleştirmek için yeterli vakit ne yazık ki yok. Ben, bak ne geldi aklıma. Evrim hep doğal seleksiyondan bahseder. Acaba diyorum, doğal seleksiyon, teorilerin içinden evrim teorisini elese nasıl olur? Dona, ben bu şerefi Kur'an'a ayırmıştım. Ben, öyle mi? Dona, evrim inancında olan insanları ikiye ayırmamız gerekiyor öncelikle. Birinci grup, seni rahatsız eden, ön kabullerinden arınmadan bilimle iştigal edenler, daha başka bir deyişle bilimi işgal edenler grubu. İkinci grup ise evrime inanmakta haklılık payı olanların grubu. Ben, haklılık payı mı? Dona, evrimin ideolojik arka planını zaten biliyorsun. Ben sana şimdi evrim teorisinin stratejik arka planını göstereceğim. Stratejiye göre evrim, teklif ettiği tartışılır inancın ortasına tartışılmaz bir hakikat yerleştirmiştir. Her şey değişir ve dönüşür. Sen evrime karşı çıktığında strateji senin önüne bu tartışılmaz hakikati koyar. Her şeyin değiştiğini ve dönüştüğünü inkar edemeyeceğin için tartışmaya 1-0 geriden başlarsın. Strateji görevini yerine getirir. Sıra ideolojiye gelmiştir. Ve bu dönüşüm Tanrı'ya rağmen gerçekleşmektedir. Ben, peki Kur'an evrime nasıl bir son verecek? Dona, bilim felsefesi ve onun ürünü olan evrim teorisi dinleri dogma olarak konumlar. Bunda hem haklı hem de haksızdır. Haklıdır çünkü mevcut hiçbir dini anlayış hayatın dönüşümünü kabul etmez. Haksızdır çünkü dinlerin benim indirdiğim orijinal hali değişimin ta kendisidir. Buna karşın değişime direncin simgesi halini almış dinlerin altında benim imzam olduğu için ben kendi yarattığı kozmosun devinimlerine direnen bir tanrı imajına büründürülürüm. Varoluşun iplerini elinden kaçırmış tanrı imajı bir süre sonra insana tanrıyı kaybettirir. Gerçekte bu Yahudiliğin ve Hristiyanlığın tanrısının kayboluşudur. Evrimin dayanak noktası Yahudiliğin tanrı evreni 6 günde yarattı, 7. günde dinlendi söylemidir. Dinlenmeye ihtiyacı olan bir tanrı. Evrim teorisine göre varoluş uzatılmış bir cumartesi günü tatilidir. Kur'an'a göre ise 6 gün daha önce sana anlattığım varoluşun öncesinde geçen bir 6 gün değildir. 6 gün varoluşun ta kendisidir. İşte bu noktada hareket eden Kur'an varoluş tarihinde bir ilke imza atar. Tanrı müteşabih ayetler yoluyla ilk defa hayatın değiştiğini kabul ettiğini ve bu değişime cevap verecek bir din modeli geliştirebildiğini gösterir. 14 asır önce yazılmış ve tek harfi bile değiştirilmemiş bir metnin değişen dünyanın yeni ihtiyaçlarına yeni çözümler sunuyor olması aslında bugüne kadarki tüm semavi dinlere dönük bir iade-i itibar olacaktır. İslam, hak din formunda olan dinlerin dogma olmadığını insanlığa gösterecektir. Tabakalar halinde yaratılan Kur'an evrimin sonudur. Allah odur ki gökleri dayanak olmaksızın yükseltti. Onları görmektesiniz. Sonra arşa istiva etti ve güneş ile aya boyun eğdirdi. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedirler. Her işi evirip düzenler, ayetleri birer birer açıklar. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınız. Kur'an-ı Kerim, Ra'd Suresi 2. Ayet. Gökleri ve yeri yaratan, zamanın ve hayatın bir akış içinde olduğunun da idrakındadır. Bu akış içinde işleri eviren de odur. Ayetteki nihai kripto, ayetleri birer birer açıklar ifadesidir. Ben: İlk bakışta Kur'an kendi ayetlerini açıklıyor gibi görünüyor. Dona: Kur'an ayet açıklamalarından oluşan bir tefsir değil, ayetlerin ta kendisidir. Kur'an ayetleri açıklamaz, Kur'an ayetleri sunar. Ayetlerin birer birer açıklayıcısı zamandır. Birer birer de iki kademeli Kur'an tabakaları gizlidir. Birer birer dönüşen ayet tipi olan müteşabih ayetlerin zamanla beraber dönüşme sürecidir. Ben: Evrim olayı bitmiştir. Evrimin yeni mesleği fosil koleksiyonculuğudur. Dona: Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin bilgiyle inanırsınızdaki şifre seni bekliyor. Ben: En heyecanlı kısmı sona saklamışsın. Bir kere duygu olarak baktığında kavuşmak sözü sevgi dolu bir buluşma anını tarif ediyor. Cümle ahiret korkusundan arındırılmış. Çünkü korku düzlemi geride kalmış artık. Rab kelimesi geçtiğine göre cümlede tekamülle ilgili bir şey anlatılmak isteniyor. İnsan tekamül ettikçe Tanrı'ya kavuşmaya daha yaklaşmış oluyor. Her şey dönüşüyor. Her şey dönüştükçe müteşabi ayetler de dönüşüyor ve içinden tekamüle dair yeni kesin bilgiler çıkıyor. Senin başlattığın bu yolun sonu yine seninle bitiyor. Dona: İşte biz buna Kur'an okumak diyoruz. Ben: Muhteşem bir ayet bu. Dona: Tanrı tebrikleri kabul etmektedir. Anlaşılmanın sevinci içindedir. Dona: Evrim konusu sadece Müslümanları değil, tüm samimi dindarları rahatsız eder. Evrim inancının yayılmasında papayı rahatsız eden nokta farklıdır. Tanrı'ya inancın tümüyle yok olması, kilisenin Hristiyanların üzerindeki tesirinin de yok olmasıdır. İnancın yok olmadan ortalama bir mertebede devam etmesi ise Vatikan'ın selameti açısından gereklidir. Çelişkilerle dolu kilise kurumunun sorgulanmadan yaşamaya devam etmesi için oyunun soğutulması gerekmektedir. Değişim ve Tanrı kavramları birbirinden ne kadar uzaklaşırsa papayı o koltukta oturtan gelenek de o kadar uzun ömürlü olacaktır. İnançların değişmesi ihtimali kilisenin en büyük korkusudur. Evrim bir strateji ve onunla başa çıkman için elinde ondan daha sağlam bir karşı strateji olmalı. 21. yüzyılda dindarlık sadece reflekslerle yürütülemez. Strateji İslam için elzemdir. Ben: Dindarların evrim konusundaki karşı stratejisi ne olacak? Görmezden mi geleceğiz? Dona: Hayır, tam tersine, evrimi biz sahipleneceğiz. Ben: Hayda. Dona: Ortaya çıkarılan her yeni fosilde acaba Tanrı'nın varlığının aleyhine yeni bir şey mi bulundu tedirginliğini terk edeceğiz. Tam aksine tüm fosil araştırmalarını heyecanla takip edeceğiz. Bakalım Rabb'in eski eserlerinden hangisiyle karşılaşacağız diyeceğiz. Ama bu getirdiklerimiz türlerin evrim geçirdiğini gösteriyor diyecekler. Zaten Rab geliştirerek yaratır. İnancımızı güçlendirdiğiniz size teşekkür borçluyuz diyeceğiz. Ama bunlar milyonlarca yıllık diyecekler. Biz size Tanrı'nın ezeli olduğunu söylemiştik diyeceğiz. Bu onlara söyleyecek tek bir söz bırakacak. Bu evrimi yaratan Tanrı olamaz. Ben: Buna ne diyeceğiz? Dona: Buradan sonrası felsefenin, yani bizim işimiz. Kazı alanında sizi bekliyorlardır. Gitseniz iyi olur diyeceğiz. Materyalist felsefe öldüğü için bu değişimi kimin yarattığını dimdik ayakta duran mistik felsefe bulacak. Dindarlar evrim araştırmalarını imanlarını arttırmak için bir yol olarak konumlayınca fosil araştırmalarının eski tadı kalmayacak. Sponsor yatırımına beklediği geri dönüşü alamayınca iş araştırma fonlarının kısılmasına kadar gidecek. Bu stratejinin sonucunda evrim araştırmalarına devam etmek için bize sponsorluk teklif edebilirler. Sürprizlere hazırlıklı ol. Ben: Bak, bu stratejiyi gerçekten sevdim. Dona: Egemen inançlara göre Allah evreni ve dünyayı yaratmış ve bırakmıştır. Küçüğüm, Allah toprağı, suyu, ateşi, ağacı yaratmıştır. Bu doğrudur. Allah asma yapraklarını yaratır. Ancak iş orada bitmez. Bu noktadan sonra bayrağı Rab devralır. Rab da insana o yaprakları içine pirinçleri de alacak şekilde sararak pişirdiğinde nefis yaprak sarmalar yaratabileceğini ilham eder. Allah demiri yaratır. Rab ise o demire Maserati estetiği vermenin yollarını ilham eder. Andolsun biz Davud'a tarafımızdan bir fazıl verdik. Ey dağlar, onunla birlikte yankıyla ses verin ve kuşlara da, ve ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar yap, düzenli bir biçime sok ve hepiniz salih ameller yapın. Gerçekten ben sizin yaptıklarınızı görenim diye vahyettik. Kur'an-ı Kerim Sebe Suresi 10-11. Ayetler. Ben, ne söyleyebilirim ki? Varoluşun mekaniği bu kadar mı güzel anlatılır? Demiri yumuşattık dediğinde sen Davut'a özel bir demir elementi yaratmıyorsun. Sen Davut'a demiri işlemenin yollarını ilham ediyorsun. Müthişsin. Bu ayet beni derinden etkiledi. Daha öncesinde de yaprak sarma ve maserati. Hayatta en sevdiğim üç şeyin ikisini bir araya getirdin. Ben dört köşe olmayayım da kim olsun? Dona. İnsanlar birbirinden bağımsız gibi görünen olayların arasında güçlü ilişkilerin olabileceğini pek düşünmezler. Bunun nedeni Tanrı'yı tam olarak tanımıyor olmalarıdır. Tanrı mesajlarını apaçık vermez. Sabah kalktığında gökyüzünde sizi ben yarattım, gözlerim üzerinizde, imza Tanrı şeklinde bir yazı göremezsin. Görmen benim açımdan çok kolaydır ama göremezsin. Sorunun altında cevabı yazmaz. Senin çözmen gerekir. Beni bulmak isteyen işaretleri takip eder. Tekamül bir bulmacadır. İçindeki bilgiye kulak veren kodları çözer. Ben 2006 insanlık için çok özel bir başlangıç olacak da demem. Güneş, ay ve dünyayı aynı hizaya dizerim. Dünyanın ışıklarını bir süreliğine açar ve kaparım. Sen 2000'li yılların ilk tam güneş tutulmasını sadece astronomik bir olay zannedersin. Bu sırada bilgisayarına bir posta gelir. Onu okur, çok ilginç der, bir sonrakine geçersin. Arkadaşlar, 4 Mayıs 2006 günü gece saat 1'i 2 dakika 3 saniye geçe saat ve tarih nasıl olacak biliyor musunuz? 01, 02, 03, 04, Taksim 05, Taksim 06. 100 yılda bir rastlanan bir olay bu. Ben, postalarıma bakarken de beni izliyorsun demek. Aradaki bağlantıyı nasıl atladım? Aynı yıla denk gelmeleri gerçekten büyük tesadüf. Dona, insanoğlu Tanrı'nın ona ne kadar değer verdiğini bilemez. Tanrı tek bir insan için bile dağları yerinden oynatabilir. Tek bir insan için bile buna değer. Bahsettiğimiz olaya gelince, sana astronomik olayların bir takviminin olduğu ve o takvimi takip ettikleri öğretildi. O takvimin ilk başta kurgulanırken bugün olacakların da göz önüne alınmış olabileceği aklına hiç gelmedi. Gelmedi çünkü sen sonuçları doğuranların sebepler olduğunu öğrenerek büyütüldün. Sonuçların sebepleri doğurmuş olabileceğini gerçekten de bilmiyordun. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzatıvermiştir? Eğer dilemiş olsaydı onu durgun kılardı. Sonra biz güneşi ona bir delil kılmışızdır. Kur'an-ı Kerim Furkan Suresi 45. Ayet. Ben, çok derin bir anlam bu. Şu tek ayetten kitaplar dolusu felsefe üretebilirsin. Biz güneş var olduğu için gölgenin var olduğunu düşünüyoruz. Gölgenin güneşi yarattırmış olabileceği akla gelmiyor.